Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 13. ayrım. Bölüm 25. McElroy, Stone'un karşısına oturdu. Her zamanki gibi yalan söyleyebildiğini görmek içimi rahatlattı. Senin de bildiğin gibi bizim işimiz için gerekli bir şey bu. Peki ne kadar büyük bir yalandı bu? Pout'un burada olduğunu bir süredir biliyordum. Aslında bu işi sonlandırmak için Amerikalılarla birlikte çalışıyorduk. Bana bilgi vermediğiniz için bir sürü vakit kaybetmeme neden oluyorsunuz ki zaten bunu biliyor olman lazım. Bahane gibi olmasın ama benim de hesap vermem gereken daha üst yetkililer var. Gerçeği benden saklamak isteyen onlar mı yani? Evet, ancak bu saçmalığa iki nedenden son vermek istediler. Birincisi, senin açından hiç adil değildi. İkincisi, bir yararı yoktu. Stone, Adelphia'ya baktı. Bana gelmeni o istedi herhalde. Adelphia başıyla onayladı. Ama uzun zamandır istiyordum bunu. Sohbetlerimizi özledim, arkadaşlığımızı. Stone tekrar McElroy'a baktı. Sadece üzgün olduğunu söylemek ve bana şefkat göstermek için mi buradasın? Yoksa bana bilgi de verecek misin? Ayrıca Chapman'ın bundan haberi var mı? McElroy mendiliyle burnunu sildi ve başını iki yana salladı. Yine aynı mavi spor ceketi vardı üzerinde. Ama temiz bir tişört ve pantolon giymişti. Umursamaz görünmeye çalışıyordu ama yüzü gerilmişti. Çektiği fiziksel acı gözlerinden okunuyordu. Haberi yok. Pekala, dedi Stone yorgun bir sesle. İlk soruna geri dönersek, sana söylemeye karar verdik çünkü bunu nasıl olsa kendi başına da bulabilirdin. Ne kadar kararlı olabileceğini biliyorum. Olay sırasında Pout'un parkta olması çok sıra dışı bir zamanlamaydı. Peki bunun olayla bağlantısı var mı? Diye sordu Stone. Aslında keşke olsaydı. En azından biraz mantıklı gelirdi bana. O kadar içinden çıkılmaz bir iş ki. Emin misin? Pout'un hedef olmadığından mı? Eminim. Görevi daha yeni başlamıştı. Ayrıca Pout ön saflarda değil. Amerika'daki bir adamın Usame Bin Laden'i yakalamaya çalışacağını kimse tahmin edemez. Daha plan aşamasında olan ve aynı kamptaki ülkelerin arasında yürütülen hassas bir operasyon bu. Ama işin içinde yeni ve farklı istihbaratlar da var. O yüzden gizlilik şart. Adelphia bu yeni durumlardan biri. Benim neyin peşinde olduğumsa malum. Peki sizin çıkarlarınız nedir Bay Türkekul? Diye sordu Stone. Adama bakarak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra annem Türkiye'ye gitmiş ve orada babamla tanışmış. Babamın, annemin etnik kökenini bildiğini sanmıyorum. Savaş yüzünden milyonlarca insanın resmi kayıtları yok olmuş. Ben de ancak büyüdüğümde öğrendim gerçeği. Ben Türkiye'de, İstanbul'un hemen dışında doğdum. Ama Pakistan'da büyüdüm. Ailem bir süre Afganistan'da yaşadı. Müslümanım ama 11 Eylül'ün arkasındaki insanlara karşıyım. Cihat düşüncesini alıp başkalarına olan nefretleri için kullandıkları iğrenç bir şeye dönüştürdüler, dedi Türkekul. Pout bizim son kozumuz, dedi McElroy. Sadece Müslüman insanlarla değil, avımızın yaşadığını sandığımız yerlerle de bağlantıları var. Pakistan ve Afganistan arasındaki dağlarda mı, diye sordu Stone. Türkekul gülümsedi. Onu insansız uçaklarla saldırarak yakalayamazsınız. Çok kurnazdır. O dağlarda olup olmadığı da kesin değil zaten. Sizi şimdi mi görevlendirmeye karar verdiler? Diye sordu Stone. Türkekul tam cevap verecekti ki McElroy araya girdi. Bu konuya girmemize gerek yok Oliver. Bu konuda bana güven. Pekala, ama Bay Türkekul sizin o kadar çok bağlantınız var ki birileri batıya yardım edebileceğinizden şüphelenebilir. Hatta birileri bunu engellemeniz için bu saldırıyı planlamış olabilir. Makineli tüfeklerle ve bombayla orada öylece duran Pout'u ıskaladılar mı yani? Çok zor, dedi McElroy. Bir şey diyemem ama ya saldırıyı üstlenen şu Yemenli grup? Benim gözümde bu da çok zor ama Yankilerin bu konuda farklı düşündüğünü kabul etmeliyim. Neden Lafayette Parkı'nda buluşacaklardı? Buck Elroy Adelphia'ya baktı. Gizli bir buluşma için kimse oranın seçileceğini tahmin etmez, dedi Adelphia. Daha karanlık sokaklar ve karanlık barlar tercih edilir, dedi Mac Elroy. Sahte bir tavırla omuz silkti. Ya da sinemalar, saçmalığın daniskası. Bütün polisler oralarda casus arar. O gece neden buluşmaya gitmedin Adelphia, diye tekrar sordu Stone. Üstlerim iptal etti. Bana bir neden söylenmedi. Eğer önceden ayarlanan saatte gitmezsem, Pahut'un hemen oradan ayrılacağını söylediler, dedi Adelphia. Bombanın kaynağını bulmuşlar mı? Hayır, henüz bulamadılar. İntihar bombacısı mıymış, diye sordu Türkekul. Genellikle bu şekilde saldırmayı tercih ederler. Tabii bir de gelişmiş infilak aygıtları vardır. Yemen'deki o durumu da biliyorum. Senaryolarına her zaman harfi harfine bağlı kalırlar. Stone, Mac Elroy'a baktı. Adam hafifçe başını salladı. Stone, oturduğu yerde kıpırdandı. Sonuçta araştırma devam ediyor. Bu bağlantıyı üstlerinize bildirecek misiniz? Diye sordu Türkekul. Mac Elroy boğazını temizledi. Oliver, resmi olarak sana ne yapman gerektiğini söyleyemem. Ama senden bu soruyu dikkatli düşünmeni istiyorum. Üstü kapalı da olsa, böyle bir görevden bahsetmen, daha hiç şans verilmeden operasyonun yok olmasına neden olur. Mac Elroy başını eğdi. Bir cevap bekliyormuş gibi duruyordu. Stone bilerek uzun süre cevap vermedi. Sonra Türkekul'a döndü. Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Ancak siz aksini söyleseniz de, hedef olduğunuz ortaya çıkarsa bilmek istersiniz diye tahmin ediyorum. Doğru tahmin ediyorsunuz. Teşekkürler, dedi Türkekul. Chapman'a bilgi vereceğim. Aslında onun bilmesine gerek yok, dedi Mac Elroy hızla. Stone başını iki yana salladı. Ben ortağımdan bir şey saklamam. Onun da bildiğini biliyorum. Mac Elroy kararsız görünüyordu. Bu kararı sana bırakıyorum o zaman. Stone kanepeden kalktı. Son bir soru. Adelphia, yer seçimi konusunda nasıl iletişime geçtiniz? Georgetown kampüsündeki büyük panoya bir not bıraktım, dedi Adelphia. Fault'la birlikte geliştirdiğimiz bir kodla yazdım. Bizim parktayken kullandığımız kod gibi mi? Çok yakın, dedi Adelphia. Güvenli de olsa elektronik iletişim aletlerine güvenmiyor musunuz? Diye sordu Stone. Öyle bir alet yok, dostum, dedi Türkekul. Okul arkadaşlarımın çoğu bunu ağır bedeller ödeyerek öğrendiler. Elektronik aletlerin güvensizliği bizi eski casusluk yöntemlerine dönmeye zorladı. Pek verimli değil ama en azından kendi zekamızı kullanmaya alışıyoruz. Makinelerin bizim yerimize iş yapması yerine bunu tercih ediyoruz. Aslında bu iş benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama ne de olsa ben eski soğuk savaştan kalma bir tarihi eserim. Mac Elroy Stone'u geçirdi. Böyle olduğu için özür dilerim. Aslında başka türlü olmasını tercih ederdim. Senin için hiç adil olmadı. Hayat çoğu zaman adil değildir. Araştırmanın yavaş ilerlediğini tahmin ediyorum. Pek ilerlediği de söylenemez. Ama bir mantığı olmalı. Eğer bir açıklaması yoksa, hayatta inandığım şeylerin çoğu yok olup gider. Bu sıralar başka sürprizlerle de karşılaşacak mıyım? Umarım karşılaşmazsın. Chapman konusu ne olacak? Ona söyleyeceğim. Beni aksine ikna edemezsin. Tamam, muhtemelen sen haklısındır zaten. Kendine dikkat et, Sir James. Oliver arkanı kolla. Sonra durup, önünü de, diye ekledi. Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Hayır, ama tarihi eser antenlerim kötü bir şeylerin sinyallerini alıyor. Bir kez daha soruyorum, dedi Stone. Benden bir şey mi saklıyorsun? İyi şanslar Oliver ve lütfen tavsiyelerime uy. Bölüm 26. Stone, Lafayette Parkı'na dönünce, neler öğrendin bakalım, diye sordu Chapman. Stone, kadını kenara çekip diğerlerinden uzaklaştırdı. patronunun ortaya çıkışı ve Türkiye Kul'un görevi de dahil olmak üzere her şeyi anlattı. "Aman Tanrım!" diye bağırdı Chapman. "İnanamıyorum." "İşin içindeki gerçeklere mi, yoksa senin işin içinde olmamana mı?" "Sanırım ikisine de." Bakışlarından moralinin bozulduğu belliydi. Güvenini kaybetmişti. Stone, Chapman'ın ne düşündüğünü anlamıştı. McElroy menfaatlerine uygun hareket eder. Her şeyi parçalara ayırır, sonra da gerekli gördüklerini saklar. Bunu bildiğini sanıyordum. "Biliyorum, biliyorum ama sadece..." Stone, Chapman'ın kolunu tuttu. "Bunun özgüvenini yok etmesine izin verme. Bunun kimseye, hele de sana hiç faydası yok. Sana bilgi verilmemesinin yeteneklerinle ilgisi olduğunu da düşünme sakın. Bu işler hep böyledir. Hepimiz bu yüzden acı çektik." Chapman havaya baktı, derin bir nefes aldı. Kendine gelmiş gibi duruyordu. "Haklısın." Elini Stone'un omzuna koydu. "Ama bunu bana söylemen yine de hoşuma gitti." Elini çekti. "Söylemeni o mu istedi?" "Gerçeği duymak ister misin?" "Evet, lütfen," dedi sert bir tonda. "İçimi rahatlatabilir." "Aslında bilmeni istemiyordu. Ama ben ona ortağımdan bir şey saklamayacağımı söyleyince, sana da anlatmam konusunda mutabakat sağladık." Chapman, Stone'a dikkatle baktı. Gerçeği söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyordu. "İyi, bu konudan yeterince bahsettik." "Peki sabah sen neredeydin?" diye sordu Stone. Chapman mahcup görünüyordu. "Aslında geç saate kadar yataktan çıkmadım. Son 48 saattir 2 saat kadar uyumuştum. Jetlag çok fena vurdu beni. Çok bitkindim. Zar zor ayakta durabilirken pek işe yaramayacağımı düşündüm." Stone arkaya baktı. Ajan Gershik'in onlara doğru geldiğini gördü. Belki onun bildiği bir şeyler vardır. Ajanı bariyerlerin yanında karşıladılar. Sonra Gershik'in peşinden patlamanın merkez noktasına gittiler. Alkol, tütün ve ateşli silahlar ajanının yüzünde hem meraklı hem de endişeli bir ifade vardı. "Bir gelişme mi var?" diye sordu Stone. Gershik çukura bakarken başıyla onayladı. "Öyle de diyebiliriz. Bulduğumuz o deri parçaları bir basketbol topundanmış." "Basketbol topu mu?" dedi Chapman. "Patlamayla ilgili olduğundan emin misin?" diye sordu Stone. "Bir basketbol topunun Lafayette Parkı'nda başka ne işi olabilir ki? Ayrıca yanık izlerinden patlamaya çok yakın olduğu da belli. Hemen üzerindeymiş diyebiliriz." Hepsi birlikte çukura baktılar. "Peki bundan ne sonuç çıkarıyorsun?" diye sordu Stone. "Bence bomba basketbol topunun içine konmuş olabilir. Top da muhtemelen akça ağacın dibine yerleştirilmiştir. Bu konum hasar oluşan alanla ve bulduğumuz diğer ip uçlarıyla da uyuşuyor." "Basketbol topuna mı bomba konmuş?" dedi Chapman. "İşe yarayacak bir yöntem," dedi Gershik. "Daha önce de yapılmış. Topu kes, içine bombayı koy, geri kapat. Biraz hava bas ki eline alınca normal görünsün. Tabii ben o topa el sürülmemesini tavsiye ederim." "Nasıl patlatılmış peki?" diye sordu Stone. "Uzaktan diye tahmin ediyorum. Zamanlayıcı olduğunu sanmıyorum." "Ama bombanın patladığı gece bomba uzmanı köpeklerin parkı taradığını biliyoruz. Bombayı hissetmezler miydi?" "Asla kandırılamayacaklarını söylemiştin," dedi Stone. "Kandırılamazlardı ama onların da sınırları var." "Tam olarak nedir bu sınırlar?" diye sordu Chapman. "Yerin üzerinde kokuyu hissetme yarıçapları tüm yönlerde 1 metre kadardır. Yerin altında da hemen hemen aynı derinlikteki patlayıcıları koklayabilirler." Gershik krateri işaret etti. "Bombadan önce bu çukur 1,5 metre kadarmış. 2,5 metrede genişliği varmış." "Ama üzeri örtülü değilmiş," dedi Stone. "Evet, ama ağacın kökleri çok büyükmüş. Yaklaşık 2 metre genişliğinde, 1 metre boyundaymış." Stone'un aklına bir şey geldi. "Bu bölgeyi çevreleyen sarı bir kordon vardı. O yüzden köpekler 3 metre yakına girmemiş olabilirler." "Doğru," dedi Gershik. "Eğer bakıcıları onları kordondan geçirip ağaç kökünün tepesine çıkarmadıysa, onlar geçerken bomba burada olsa dahi büyük ihtimalle fark etmemişlerdir. Ki çıkarmadıklarını tahmin edebiliyorum. Son'un bakışı hemen beyaz saraya kaydı. O halde ağaca diken insanlarla hemen konuşmamız lazım. Ama önce videoya bakmalıyız. Video mu? Dedi Chapman. Video kayıtları, ağacın ne zaman içeri girdiğini ve kimin getirdiğini gösterecektir. Ayrıca başka birilerinin daha sonra oraya uğrayıp uğramadığını, gelenlerin ellerinde ne olduğunu da görebiliriz. Bir basketbol topunun sığacağı kadar büyük bir çanta olabilir. Bir ağacın dibine basketbol topunun konulması ve kimsenin bu olayı görememiş olması çok zor. Orada toprağı ve kökleri bir arada tutması için bir çuval bezi de vardı. Ama yine de zor. Topu içeri sokmalı, çukura indirmeli, bezi kaldırmalı, topu oraya koymalı ve bir şekilde bezi tekrar kapatmalılar, dedi Gerşik. Ayrıca Beyaz Saray korumalarından da kolayca geçiremezler. İşçilerin de kontrol noktalarından geçtiğini sanıyorum, diye ekledi Chapman. Evet, geçiyorlar, dedi Stone. X-ray cihazları bir topun içindeki bombayı gösterir, değil mi? Kesinlikle, dedi Gerşik. O zaman, eğer bahçede çalışanlardan biri işin içindeyse, topu Beyaz Saray'ın güvenliğinden geçirmemiştir. Etrafına bakındı. Ama doğrudan ağaç için çalışmaya gelmiş olabilir. Belki topu ona sonradan vermişlerdir. Bu durumda Beyaz Saray işin içine girmemiştir. O da videoda görünür zaten, dedi Gerşik. O meseleyi de kontrol etmemiz lazım. Ama bu şekilde bulmamız çok kolay olur. Demek ki bir şeyleri gözden kaçırıyoruz, dedi Stone. Çukura baktı. Hemen kontrol edelim videoyu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 142. Devamı 14. ayrımda.